Muhterem izleyicilerimiz, pek kıymetli dinleyicilerimiz, Son Kale programımızın bir başka bölümünde çok kıymetli dostumuz, münevver mütefekkir Sayın Saadettin Acar'la birlikteyiz. Bizleri kırmadı sağ olsun, programımızı teşrif ettiler. Bugün kendisiyle içinde bulunduğumuz bu ahir zamanlarda, tırnak içerisinde modern zamanlardaki hızı, bu hızın bizi alıkoyduğu durup düşünme fırsatlarını, neleri kaçırdığımızı bu hız sebebiyle bunları konuşmak istiyoruz. Medeniyet değerlerimizi, onlarla olan bağımızı nasıl tahkim edebiliriz? Bunları konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz
Hoş
Saadettin Bey.
bulduk hocam. Teşekkür ederiz.
Ne güzel ettiniz geldiniz.
Eyvallah,
Sağ olun.
davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfettiniz. Eyvallah.
Sizin herkes içine baksın diye bir eseriniz var.
Eyvallah.
Kıymetli bir eser ve
Estağfurullah.
burada bu içimize bakmaktan bizi alıkoyan o hızdan, koşuşturmacadan da yakınarak pek çok başlıkta denemeleriniz var.
Estağfurullah.
Bunları baktığımız zaman bir şeyleri kaybettiğimizi görüyoruz Saadettin Hocam.
Evet.
Bu hız bize neleri kaybettiriyor?
Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında benim acizane öteden beri düşündüğüm, anlamaya çalıştığım bir şey. Ben acizane insanın olgunlaşma, kemal sürecini hep çocuklaşma süreci olarak okumaya yatkınımdır. Öyle anlamışımdır. Okuduğum metinlerde de hep buna dair işaretler görmüşümdür. Aslında bütün olgunlaşma, bütün kemal çağrıları bir çocuklaşma çağrısıdır. Biz çocuklaşabildikçe saflaşırız. Çocuklaşmak da fıtrata yaklaşmakla ilgili bir şeydir. Çünkü çocuk fıtratın en saf halidir, en temiz halidir. Hakikatle aracısız, sahici bağ kurabilen bir yapıdadır. Dolayısıyla biz insanlar o çocuklaşmadan uzaklaştıkça fıtrattan uzaklaşıyoruz. Çevreyle, dünyayla, masivayla kurduğumuz temas bizi üzerine yaratıldığımız o saf fıtrattan uzaklaştırıyor. Başka bir şeye doğru götürüyor. Bu anlamda hız da ve bu hız ve haz çağı dediğimiz bu çağda aslında bizi o fıtrattan, dolayısıyla o çocuk safiyetinden uzaklaştıran ve amaçsızca bizi sürükleyen bir güç olarak, bir sürükleyen bir başlık olarak önümüzde belki de modern insanın en büyük problemlerinden birisi olarak duruyor. Fıtrat bütün iyiliklerin, güzelliklerin hafızasıdır aslında. Orada bütün her şey oradadır ve bu çağ sanki bizim orayla temasımızı, ilişkimizi sürekli zayıflatmak, orayı bozmak, tahrip etmek üzere sürekli bazı vuruşlar, bazı işte efendim dokunuşlar yapıyor. Bizi ondan uzaklaştırdıkça kendisine yaklaştırıyor çünkü. Ben acizane dinin tamamının insanı fıtrat üzere tutma çabası olarak olduğunu anlamaya çalışıyorum. Öyle anlıyorum.
Eyvallah.
İbadetler bunun içindir. İşte efendim emirler, yasaklar,
Hadler,
mükellefiyetler,
hudutlar.
hudutlar. Fıtrat çünkü üzerine yaratıldığımız o fıtrat, Allah'ın bizi üzerine yarattığı o fıtrat. O fıtrat hakikatle çok barışıktır. O fıtrat Allah'la barışıktır. O fıtrat çevresiyle barışıktır. Asık suratlı değildir, zalim değildir.
Burada müsaadenizle bir
Esaf,
parantez
ben
açayım.
çok konuşurum
Üstad,
abi. Eski
ne güzel. Zaten o
radyocuyum.
yüzden
Eski
buradasınız.
radyocuyum, lütfen beni durdurma.
Estağfurullah.
Bir de
Şimdi
genişten alıyorum, özür
bu
dilerim.
fıtrat bahsi çok önemli ve hayati. Biz de Son Kale programımızda
Evet.
özellikle bu fıtrata karşı savaş açan LGBT propaganda ve
Evet.
dayatmasını gündeme getirip bu konudaki farkındalığı artırıp son kalemizi, ailemizi bu fıtrata savaş açan güruhtan nasıl koruyabileceğimize dair
Evet.
programlarımızda, konuklarımızla paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi haddi hududu bilmek dedik. Bu fıtrata yaklaşmak dedik, çocuklaşmak dedik. Bütün bunları yaşadığımız yer aslında bizim aile ocağımız.
Tabii.
Yani en insanın en fıtri ikliminin bulunduğu yer aile ocağı. Oradan dışarı çıktığınızda çağın getirdiği bütün o savrulmalara daha maruz kaldığınız bir iklimden bahsediyoruz. Sizin yine kitabınızda özellikle bu maruf olan, maruf olanın kıymeti, yani örf, herkes tarafından bilinen ve bunun kıymetinden bahsediyorsunuz. Şimdi biz de bu bahsettiğimiz propaganda ve dayatma faaliyetlerini yürütenlerin hedefinin şu olduğunu görüyoruz. Marjinalliği normalleştirmek istiyorlar. Marjinali norm haline getirmek istiyorlar. Bunu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerinden, ulusal mevzuatlara zerk ederek, işte toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisi üzerinden marjinal olanı normal hale getirecek bir dayatmaya maruz bırakıyorlar. Biz burada maruf olanı, fıtri olanı nasıl koruyabiliriz?
Tabii büyük sorular. Ben yine bildiğim gibi cevap vereceğim değerli dostum.
Eyvallah.
Abi maruf aslında insanın hafızasıdır. Maruf olan hafızayla, geçmişle, gelenekle doğrudan bağ kuran alan demektir. Ve insan hafızasıyla vardır, geleneğiyle vardır. Bunu yaşatan, bunu diri tutan merkez ailedir aslında. Şöyle düşünürüm bazen, hani oturduğumuz yerde hafızamızı yitirdiğimizi varsayalım. Mesela şu anda. Biz ne yapacağız? Hafızamızı yitirdiğimizde hiçbir şey yapamayacağız.
İlk sorumuz ben kimim?
Mesela, değil mi?
Neredeyim?
Neredeyim?
Bugün günlerden ne?
Ne? Vesaire.
Yani zaman bağımız kopmuş, kimliğimizle ilgili hiçbir fikrimiz yok ve mekanla ilgili bir bağımız kalmamış.
Kalmamış. Asıl burada yani dikkatimi çeken şey şu, bundan sonra ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim kalmaz hafızamı yitirdiğimde. Bu bana şunu söylüyor, hafıza geçmişe ait bir bilgi yığını değil, geleceğimi de şekillendiren, projeksiyon tutan, istikamet veren, sorumluluğumu hatırlatan, bana yön tayin eden şey hafızadır aslında. Bu hafızanın en iyi korunduğu yer toplum içerisinde ailedir.
Daha nesilden nesile aktarıldığı yer.
Aynen.
Şuurun, yani şuur. Hafıza, şuur.
İşte maruf o aile vasıtasıyla, sadece aile vasıtasıyla değil tabii ki. Ama birçok faktörün de etkisiyle toplumun birbirine aktara geldiği o büyük hafızadır aslında maruf Eyvah. Olan. Ve bu toplumun, tarihin süzgecinden geçtiği için burada yanılma ihtimali de çok azdır. Çünkü sürekli test ediliyor, sürekli yeni akıllar, yeni nesiller, yeni bakışlar tarafından.
Hani bizim zamanımızdaki reklamlarda vardı ya hocam, işte batıdaki laboratuvarları gösterip test edildi, onaylandı diye.
Evet.
Reklamını bütün, yaparlardı.
Bütün tarih boyunca, asırlar boyunca test edilen, elekten geçen.
Zamanın testinden ve onayından geçip gelmiş.
Büyük akılların, büyük işte fikirlerin, bilimlerin, sanatların hepsinin süzgecinden geçe geçe bize kadar gelen şey aslında örfü böyle tanımlayabiliriz. Bilinen, kabul edilen, üzerine neredeyse mutabık kalınan. Yani bizde o kolaycılık var doğrusu. Bunu Şakir Kocabaş merhum hocamız bu konular, ifadelerin gramatik ayrımı çok büyük, önemli bir eseri var. Orada bizim bu kavramları yuvarlayıp, kavramları işte köklerinden koparıp en kolay şekilde tercüme etmemize karşı çok büyük mücadeleler veriyordu. Bu gadre uğrayan en önemli kavramlarımızdan birisini de bu maruf kavramı olduğunu bize söylerdi. Yani içinde irfan var, marifet var, arif var. Şimdi mesela biz Kur'an meallerine baktığımızda bütün marufu iyilik diye çeviriyoruz. İyilik diye, ama aslında bir de iyilik diye çeviririz, ihsanı da iyilik diye çeviririz vesaire. Peki ne, yani ne oldu? Şimdi bu marufun, yani örfle ilgili olan marufun, bu toplumun, tarihin süzgecinden geçe geçe ve hatta peygamberlerin dokunuşlarında izini taşıyan velilerin
verdikleri istikametle.
İstikametle velilerin işte dokunuşunu da günümüze taşıyan büyük bir şeyden söz ediyoruz yani.
Onların da bizi yolda tutmasıyla.
Tutmasıyla ve o örf dediğimiz şeyi bizim için bir yol, bir efendim yöntem olarak onlara bizim önümüze koymalarıyla bu örf bugüne kadar gelmiştir. Dolayısıyla mesela İslam hukukunda örf işte şeylerden birisi, kaynaklardan birisidir. Yani birçok fıkıh alimi, müçtehit örfü de şeyin dayanaklarından birisi olarak kabul eder. Şeriatın, fıkhın dayanaklarından birisi olarak kabul eder. Şimdi yani çok uzatmadan biz bu marufla ilişkimizi ancak fıtratımızla barışırsak tekrar
sağlıklı olarak
yürütebiliriz. Dolayısıyla bizim örfle, maruf olanla ilişkimiz eğer zedelenmişse bu fıtratımızdan uzaklaştığımız, fıtratımızla aramıza bazı mesafelerin girdiği, bazı duvarların girdiği anlamına geliyor.
O zaman şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz usta?
Abi lütfen.
Fıtrattan koparılmak istenen, uzaklaştırılmak istenenin önce marufla olan bağının gevşetilmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla şu anda bakıyoruz işte pek çok yazar, çok popüler yazarlar var işte bu Yuval Noah Harari gibi. Onların sürekli bir gelenek kötülemesi var. Diyorlar ki dünyadaki bütün kavgalar gelenekten, örften, milliyetten, dinden kaynaklanmaktadır. Savaşların sebebi budur diyorlar. Ama dönüp bugün işte Gazze'de yaşanan bu soykırıma karşı da gerekirse nükleer silah kullanılabilmeli diyecek kadar da sapıtmış bir zihniyet karşımızdaki. Şimdi bunların geleneği kötülemesi bende uyandırdığı hissiyat şu üstadım. Ben geleneğe dört elle sarılmalıyım.
Yeah.
Bunu aile ocağında yaşatmalıyım. Nesilden nesile de aktarmalıyım. Madem ki bunlar geleneğe kötü diyor, benim gelenekten başka sağlam dayanacağım bir köküm yok.
Eyvallah.
Ama bu benim gelecekle ilgili geçmişe hapsolmuş bir zihin yapısında olmamı gerektirmiyor. Kökümden beslenip geleceğe dair zamanın ruhuna uygun çözümleri de ortaya koyabilmem gerekiyor.
Abi burada çok yani çok güzel toparladınız dağınık cümlelerimi. Şöyle bir durum var abi aslında. Yani bir de kritik bir noktadır. Belki iki şey burada söylemek gerekir. Gelenek sahibi olmak ile gelenekçilik yapmak birbirinden farklı şeylerdir.
Eyvallah.
Gelenekçi bütün geçmişi, geçmişten bizi tevarüs eden ne varsa hepsini kutsar. Bu problemli bir şeydir.
Teşbihte hata olmasın, sadece kökler yaşasın, ağaç hiç büyümesin.
Ve hiç orada yanlış yokmuş, hata yokmuş gibi oradan bize gelen ne varsa, o külliyat, o tarih, o geçmiş, onun tümü sanki kutsalmış gibi, sanki dokunulmazmış gibi. Ya mesela görürüz bazı hocalarımız ya kitapta yazıyor diyor. Şimdi mesela anlattınız benim kitapta eğer yaşarsa 100 yıl sonra kalır. Saçmalamış olabilirim. Aha görüyorsunuz beni pekala saçmalamaya müsait birisiyim. Bu kitap da yarın 50 yıl sonra birilerinin eline geçince ya kitapta yazıyor diyerek bir kutsal muamelesi mi görecek? Dolayısıyla gelenek sahibi olmak ile gelenekçilik yapmak arasındaki o çizgiye dikkat etmek lazım. Bu bir. İkincisi, insanı hafızasız bırakmak onu savunmasız bırakmaktır. İnsanı tarihten ve gelenekten kopardığınız an onun üzerine kalkanını, onu koruyan en önemli korunaklardan birisini üzerinden almış olursunuz. Bütün saldırılara onu müsait hale getirirsiniz.
Yani Nobel onların hani popüler şeyle Nobel ödülünü almış veya dünyanın en büyük bilimsel ödülünü almış bir bilim adamının hafızasını kaybettikten sonra sokakta bir evsiz olarak bırakılması gibi.
Ya.
Biraz önceki hafıza kaybı bahsimizle de
tam da oraya geleceğim abi. İnsan için hafıza neyse toplumlar ve milletler için gelenek ve tarih aynı şeydir.
Eyvallah.
Hafızasını yitiren bir insan nasıl ki sadece geçmiş bilgisinden mahrum kalmıyor, geleceğe dair sorumluluklarını da bilemez hale geliyorsa, savruluyorsa, önüne işte hangi kapı açılırsa oraya doğru gidiyorsa, hedefsiz, gayesiz, amaçsız kalıyorsa, tarihinden ve geleneğinden kopan bir topluluk da, bir millet de aslında sadece bir geçmiş bilgisinden mahrum kalmıyor. Geleceğe dair istikametini kaybediyor. Bir insan için hafıza neyse, bir toplum ve bir millet için tarih ve gelenek aynı şeydir.
Eyvallah.
Kesinlikle aynı şeydir. Biz şu anda bir miktar, belki de ciddi anlamda hafızamızı yitirmiş bir milletiz de aynı zamanda.
Sanki böyle kalktık şimdi diyoruz ki ben kimim,
evet,
neredeyim?
Tam da oyuz.
Tarihin hangi evresindeyiz?
Tam da oyuz abi.
Ve aslında biraz da yavaş yavaş idrak etmeye başlıyor gibiyiz.
Evet.
Yani hafiften hatırlıyoruz. Yani bir evet şöyle bizim bir dünyaya dair bir görüşümüz vardı. Dünyaya vaat edeceğimiz bir şeylerimiz vardı.
De abi yani mesela diyelim ki arkanızda bir tablo var. Yanlış görmüyorsam Sultanahmet orada görüyorum. İşte o var oldukça biz bu hafıza yok edilemez.
Eyvallah.
Süleymaniye orada durdukça Süleymani bize hafızamızı hatırlatan, sen kimsin bak o unuttuğun şeyin işaretleri, bazı telmihleri burada diyen bir şeydir Süleymaniye gibi. Dolayısıyla biz insan olarak nasıl hafızaya dönüp işte efendim hafızamızı diri tutmak bizim için sadece geçmişe karşı bir borç değilse, millet olarak da geçmişle bağ kurmak sadece geçmişle bağ kurmaktan ibaret değildir. Bu eğer biz bunu doğru bir yere konumlandırabilirsek, o doğru dediğim şey de bütün geçmişi kutsamamak, bütün bize ulaşan bilgiyi işte efendim layüsel, dokunulmaz, tartışmasız doğru kabul etmemek. Neticede biz Müslümanlar Allah'ın kitabı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi dışında insan elinin değdiği her şeyde bir
kusur, nakısa.
Nakısa olma ihtimalini velev ki yoksa bile onda. Biz o potansiyeli taşıdığını varsayarak bir metinle, bir eserle.
İnsanın fıtratı gereği. Ne kadar iyi niyetli olsa bile bir nakısası illaki
vardır.
İçinde var.
Ve biz teorik olarak da biz bunu kabul ederek bir metinle, bir eserle, bir geçmiş şahsiyetle ilişki kurarız. Ve bunu onun noksanlığı olarak değil, onun insan olmasının tabii bir sonucu olarak.
Eyvallah.
Peygamber değil, masum değil, haşa Tanrı değil.
Bu gelenek geçmişteki yaşamış bütün insanların, fertlerin toplumsal bir bağ içerisinde ortaya çıkarttığı bir akış.
Ve
bu gelene biz de bir ek yapacağız.
Çok iyi abi, çok iyi. Aynı biz, dolayısıyla o büyük toplam içerisinde hatalar var.
Çer çöp var,
yanlış içtihatlar var. Çünkü bizim gelenek bize içtihadın önemini anlatır ve bizi teşvik eder. Ve der ki yanlış yapsan bile sana bir sevap vardır.
Hatta art niyetlilerin zaman içerisinde oraya kasti olarak
evet,
ifsad etmek üzere, geleneği ifsad etmek üzere yaptıkları da var.
Evet, ama şöyle ben o konuda mesela şöyle düşünüyorum abi. Gelenek ya da o büyük birikim, o bize kadar gelen örf onu çok çabuk dışına atmıştır.
Eyvallah.
Onunla ünsiyet kuramamıştır.
İşte şöyle hemen yanımızdan o ifsat oraya bağlandıysa belki bizim önümüzde birazcık atacak onu, önümüzden geçecek
evet,
belki.
Uzun süreli bizde sapık, dalalet diyebileceğimiz ifsat hareketleri bizim ana omurganın içinde kalamamıştır. Çok hızlı bir şekilde teşhis edilmiştir. Elhamdülillah. Bu gerçekten bizim için büyük bir nimettir. Bizim cumhur ulemamız, bizim ehli sünnetin büyük ana omurga, ki ehli sünneti de biz daraltıp bir mezhep seviyesine indirgiyoruz. Ya ehli sünnet İslam'ın kendisidir. Cadde-i Kübra'dır. Yani ümmetin üzerinde yürüdüğü o büyük yol.
Ana yol. O zaman çok güzel bir yere geldik.
Nereye geldik?
Şimdi bu ana yolda bir akış var. Ve bu maruf olan.
Evet, tam onu diyoruz.
Şimdi bu normal olan.
Evet.
Bir de bunun yan yolları var, marjinaller.
Evet.
Onlar diyor ki siz orada dalalet içerisindesiniz. Hepiniz buraya gelin.
Hmm.
Kendi dar ve küçük yolunu istikameti de şaşmış olan yolunu ana yol haline getirmek için propagandayı, dayatmayı ziyadesiyle yapanların olduğu bir çağdayız.
Evet.
Ve onlar bizim bu muhakemeyi kaybetmemiz için hızlanın, daha hızlı yürüyün, sağınıza solunuza bakmayın, istikametinizi kontrol etmeyin, siz yeter ki hızlı olun. Sizin yol biraz eğimli, yüksek, rampa çıkıyorsunuz, bakın bizimki rampa aşağı, buraya gelin. Hani burada teşbihte hata olmasın ama propagandanın mekanizması böyle işliyor gibi. Hani nefse cazip gelecek ne varsa önünüze seriyorlar. Sosyal medyayla yapıyorlar bunu, medyayla yapıyorlar. Ve insanın nefsi emmaresine hitap eden her unsuru kullanarak sizi o ana yoldan tali, istikameti farklı, nihayeti farklı, o ünsiyetin zayıfladığı, nisyanın arttığı,
doğru,
fertlerin birey haline dönüştürüldüğü bir yere doğru davet ediyorlar.
Çok doğru.
Bu davete karşı korunaklı olmak adına aile ocağında bu hafızayı muhafaza edebileceğimizi konuştuk bu programda. Aile ocağının bize bu manada nasıl bir muhafaza iklimi oluşturduğunu konuştuk. Peki bugünün ailelerinde bizim çok temel bir sorunumuz var hocam.
Evet.
Ekran sürelerini nasıl kısaltacağız?
Evet.
Yani o çağrının en fazla geldiği yer bu ekranlar.
Evet.
2012 yılından itibaren yapılan bilimsel çalışmalarda da şu görülüyor. Akıllı telefonların kullanımı 2012 yılından sonra çok hızlı bir şekilde artıyor.
Hmm.
Sosyal medyada akıllı telefonlar üzerinden kullanımını artırınca gençlerde özellikle çok ciddi psikolojik sorunlar ve intihar eğilimi, özellikle kız çocuklarında.
Evet.
Ve kızlarımız burada şu öneme haiz, malumunuz siz de kız çocuklar babasısınız.
Elhamdülillah.
İşte bu bahsettiğimiz hafızayı aslında aktaran anneler. Annelerimizi, gelecek nesillerin annelerini hedef alan bir tehlike özü itibariyle.
Evet.
Ekran sürelerini kısaltmak için ne yapabiliriz sizce?
Abi doğrusu hepimizin yani bir şekilde çok muhatap olduğumuz bir soru. Sadece ailelerimizin değil kendimizin de maruz kaldığı bir sorun aslında bu. Yani kendimiz bir kere başta bu ekran süresini nasıl kısıtlayacağız noktasında çok bir berrak bir zihne sahip değiliz.
Çok güzel hocam. Yani şey gibi bu uçaklarda derler ya hani
önce
kendi maskenizi takın sonra çocuğunuz eğer
duydu. Evet. Yani içimize bakmak, herkes kendi içine baksın meselesinden belki ilhamla. Ya şöyle bir şey, fıtrat galip gelecektir abi. Bundan şüphem yok.
Elhamdülillah.
Bu Cadde-i Kübra dışındaki o küçük sapmalar büyük yolun doğruluğuna bir işarettir aslında. Ve yolumuzun, istikametimizin doğruluğu hakkında bize fikir veren şey yan yollardır, sapkın yollardır. Onlar olmasa biz başka bir yolun olamayacağını belki düşünürdük ama biz tercih edilmiş bir yolda. Çünkü bu Cadde-i Kübra dediğimiz bu büyük üzerinde yürüdüğümüz yol aslında irademizle tercih ettiğimiz bir yoldur. Yani ve insan iradesini kullanabiliyorsa insandır. Şimdi bu yan yollar, fıtrata yönelik müdahaleler, ekran üzerinden, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden insanın fıtratına yönelik dokunuşlar sadece şekilsel olarak modern zamanlarda bu hal almıştır ama fıtrata yönelik müdahale hiç eksik olmamıştır aslında. Küfür fıtrata yönelik bir müdahaledir. Şirk fıtrata yönelik bir müdahaledir aslında.
Dekor değişse de oyun aynıdır.
Enstrümanlar, araçlar bir şekilde değişir. Bugün maruz kaldığımız bu müdahalenin belki şiddetini biraz konuşabiliriz. Bu çok artmış evet. Ve tarihte belki hiçbir nesil bu kadar büyük bir müdahaleye maruz kalmamış. Bu tarafı yani müdahalenin şiddetinin arttığını evet söyleyebiliriz ama oraya yönelik, fıtrata yönelik müdahalelerin ardı arkası hiç kesilmemiştir. Fıtrat kazanacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Bu ekran süreleri vesaire, bunlar, bu geçici tatminler bir yerden sonra insana yetersiz gelecektir. Bundan da hiç şüphem yok. Şu anda biz 10 yıl diyorsunuz, hadi 20 yıl, 30 yıl diyelim. 30 yıllık bir süre, 50 yıllık internetin, belki toplum, belki Türkiye'nin demesek bile, İslam dünyasının demesek bile, Batı'nın hayatına yön vermesinin tarihi 50 yıldır diyelim.
Tabii 95'li yıllardı Türkiye'ye geldiği,
evet,
tarihle.
Dolayısıyla biz şu anda bunun tadını almaya, bundan faydalanmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi fıtrat her zaman galip gelir. Bunun fıtrata, insana, örfe yönelik dokunuşları, zararları gün yüzüne çıktıkça, ifadeyi şöyle, fıtrat onu kusacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Fıtrat, fıtri olanı bulacaktır ve insan yavaşlayacaktır. Yavaşlamak zorundadır. İnsanoğlu yavaşlayacaktır. Şöyle, belki süremizde ne durumda bilmiyorum ama
birkaç dakikamız
eski
kaldı.
Eski bir radyocu olarak
eyvallah.
Yavaşlayabilirse toplum, yavaşlayabilirse insan, ne çok şeyi ıskaladığını fark edecektir.
Ve menzile varabilecek.
Ve menzile varabilecektir. Hedefini gözden geçirme, yürüdüğü yolu bir daha düşünme fırsatı bulacaktır. Kıymetli Mustafa Kara hocamız, Allah selamet versin, büyüğümüz, çok beni etkileyen bir örnek vermişti yıllar yıllar önce. Hatta nerede bu örneği vermişti? Bak şimdi hatırladım. Hüdayi Vakfı'nın düzenlediği bir uluslararası sempozyum vardı. Şahin Akşament sempozyumunun açılış, evet, konferansını vermişti Mustafa Kara Hoca. Ve orada bir şey demişti, unutmuyorum. Demişti ki, benim için çok açıklayıcıdır abi. Üç boyutlu resimler, fotoğraflar vardır.
Hı hı.
Ve eskiden gazetelerin, dergilerin böyle arka sayfalarına koyarlardı. Ve derdi ki burada üç boyutlu bir şey var. Nasıl? Der, bunun bazı kuralları var. Eğer o kurallara riayet ederseniz, siz şu ilk hızlı yanından geçince hiç fark edemediğiniz o görüntünün arkasındaki görüntüyü görebilirsiniz.
Hı hı.
Ne diyordu? Bir kere bunu sabit bir yere koymanız lazım. Hareket halinde göremezsiniz. İki, sizin durmanız lazım. Durmazsanız, o sabitse bile, siz durmazsanız göremezsiniz.
Odaklanabilmeniz lazım.
Odaklanmanız lazım. Masiva ile ilişkinizi belli bir süre, 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye masiva ile ilişkinizi koparmanız lazım. Ve tamamen ona odaklandığınızda, onu sabit bir yere koyduğunuzda ve siz
arka fonda olan biteni görmemeye başladığınızda
ve siz durduğunuzda, o ilk yanından geçtiğinizde bir çizgi,
anlam ifade
anlamsız
etmeyen
şeyin arkasında bir resmin, bir rakamın, anlamlı bir şeyin olduğunu fark edersiniz derdi.
İdrak edebilirsiniz bunu.
Evet. Dolayısıyla diyordu, tabiatla ilişkimiz de aslında böyledir. Yanından geçtiğimiz birçok şey, yanından hızlıca geçtiğimiz için, odaklanamadığımız için, dönüp bakmadığımız için görmüyoruz. Ama eşyayla gerçekten doğru bir ünsiyet kurabilirsek, doğru bir ilişki kurabilirsek, durursak, yani ibretle gökyüzüne bakabilirsek, deveye bakmazlar mı, nasıl yaratıldı, gökyüzüne bakabilirsek, dağlara bakabilirsek, gerçekten işte bir çiçeğe, bir ağaca, bir duvara, hatta belki o görünenin arkasında kendisini bize göstermek için bekleyen şeyler vardır ve biz onları görürüz. Biz göremiyorsak bizimle ilgili bir sorundur. Eşyanın üzerindeki perde aslında kalkar bizim için. Görenlerimiz var. Biz onlara keramet deyip geçiyoruz. Büyüklerimiz, ariflerimiz işte o odaklanıyorlar, duruyorlar, yöneliyorlar, masiva ile ilişkilerini koparıyorlar ve eşyada ona gerçek yüzünü gösteriyor. Hani Efendimizin duasıdır ya, eşyanın, eyvallah, hakikatini görmek. Belki o zaman eşyanın hakikatiyle bir temas kurabiliriz diye düşünüyorum.
Allah razı olsun. Saadettin Hocam.
Sürçülisan ettiysek affedin lütfen.
Lütfettiniz, estağfurullah. İnşallah eşyanın hakikatini görebilenlerden olalım.
Amin ya Rabbi.
Cadde-i Kübra'da, ana yolda istikamet üzere yürüyenlerden olalım.
İnşallah.
Ailemizle beraber, aile efradımızla beraber bir bütün olarak şu bizi hız ve haz alanına çekmeye çalışan ekran sürelerimizi aşağıya doğru indirebilenlerden olalım diye dua
Amin.
edelim.
Amin.
Programımıza iştirakiniz için çok teşekkür ediyoruz Saadettin
Eyvallah.
Hocam.
Eyvallah.
Sevgili izleyicilerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, Son Kale programımızın bu bölümünde de hızı, hazı, fıtrattan bizi alıkoymaya çalışan akımları konuştuk ve bizi bunlardan koruyacak olan aile ikliminin önemine vurgu yapmaya çalıştık. Sizler de bizlere zaman ayırdınız, dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz.